Şeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Dördüncü sözün üçüncü dalı. Kıyamet alametlerinden ve ahir zaman vukuatından ve bazı amalin fazilet ve sevaplarından bahseden ahadis-i şerife güzelce anlaşılmadığından akıllarına güvenen bir kısım ehli ilim onların bir kısmına zayıf veya mevzu demişler. İmanı zayıf ve enaniyeti kavi bir kısım da inkara kadar gitmişler. Şimdi tafsile girişmeyeceğiz. Yalnız 12 aslı beyan ederiz. Evet, 7. asıl. Pek çok teşbih ve temsiller bulunuyor ki, mürur zamanla veya ilmin elinden cehlin eline geçmesiyle hakikat-ı maddiye telakki ediliyor. Hataya düşer. Mesela Sevr ve Hud isminde ve alem misalde Sevr ve Hud timsalinde berri ve bahri hayvanat nazırlarından iki melaiketullah adeta bir koca öküz ve cismani bir balık zannedilerek hadise ilişilmiş. Bunlar mecaz anlamda söylenmiş sözler. Fakat Peygamberimizin bu sözlerinin mahiyeti tam anlaşılamadığından bunları maddi birer tabiri caizse hayvan gibi düşünülmüş, Allah muhafaza.
Olabilir, melek
istiyor. He, onu Sevr ve Hud isminde ve alem misalde Sevr ve Hud timsalinde. Berri ve bahri hayvanat nazırlarından, yani kara ve deniz hayvanlarına nezaret eden iki melek ismi Sevr ve Hud. Dünya ve öküz Sevr ve Hud üzerindedir demesi. Yani Cenab-ı Hak dünyayı Sevr ve Hud ismindeki meleğe, müvekkel meleğe tabiri caizse vazifelendirmiş. O iki meleğin ismi
hadis-i şerif var herhalde, yani dünya öküz ve balığın üzerindedir diye.
Evet.
Bu manadaki bir hadis-i şerif herhalde. İnsanlar işte eskiden böyle bazı eski kitaplarda da dünyanın resmini çizerlerken öküzün boynuzun üzerinde dünya oturtmuşlar. Öküz de balığın sırtına binmiş. Öyle tasvir ederler. Bu hadisten dolayı. Böyle öyle tasvir eden ben şeyler gördüm.
Resimler gibi.
Resimler.
Evet, doğru.
Yani insanlar o hadisi maddi olarak sanki öküz de balığın sırtında gibi şey yapmışlar, anlamışlar. Bu kısımda şimdi bakıyoruz. Yani şu anda günümüzde bir topu çocuklarına bile sorsam yani dünya öküzde bu adamın sırtında olur mu?
He.
Maddi olarak. Bu defa o zaman böyle bir hadis olmaz diye hadise itiraz ediyoruz.
Doğru. Üstad Hazretleri bu konuyu lemmalarda detaylı açıkladığı için buraya o konuya girmedi. Fahrettin abimizin izah ettiği konu üstadımız üç vecihten orada izah ediyor, açıklıyor. Burada üstadımız teşbih ve temsil suretinde söylenen bazı hakikatlerin zamanla yanlış anlaşılmasından ya hadise itiraz edilmiş ya da yanlış izahlardan dolayı Müslümanların İslamiyet hakkındaki şüphe etmesine neden olmuş. Bir alimin, bir muhaddisin ya da herhangi bir ilim adamının bu hadise yapacağı yorum İslam'ın yorumuymuş gibi kabul edilmiş. Dolayısıyla kişinin yaptığı hata, İslam'ın yaptığı hata gibi değerlendirilmiş. Üstad Hazretleri, Sevr ve Hud isminde iki meleğin olduğunu ve bu iki meleğin yeryüzüne nezaret ettiğini, kara ve denize nezaret ettiğini ve bu ikisinin de alem misalde Sevr ve Hud timsalinde, öküz ve balık tabiri caizse timsalinde olduğunu. Yine Üstad Hazretleri buna bir mana olarak da bizim kendi iç dünyamızda kullandığımız, halk arasında birçok istimal ettiğimiz tabirler var. Mesela ev benim üzerimde diyor. kardeşimiz. Evin yani geçimi benim üzerinde anlamında söylüyor. Yoksa evi satın almış her gün götürüp getiriyor anlamında değil. Veya işte bir ülkenin selameti kılınçla kalem üzerindedir ifade edilir. Bu kılınçla kalem herhalde dünyanın ortasında, Türkiye'nin ortasından bir tarafından bir tarafına uzunlamasına bir kılınç geçirilmiş. İki tarafına da iki tane kalem dikilmiş de onun üzerinde dünya duruyor şeklinde anlaşılmaz. Burada kılınç asker kuvvetini ve şecaatini temsil eder. Kalem de ilim erbabı, alimleri, dolayısıyla ilmi. Demek ki bir ülkenin devam ve bekası ilim ve kuvvete bağlıdır. İlim ve kuvvet olmazsa o devleti, o milletin istiklaliyeti, devam ve bekası yürümez. Öyleyse bir devletin devam ve bekası ya da devlet kılınç ve kalem üzerindedir diye veciz bir şekilde hem de belagata uygun bir şekilde söylenir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam dünyanın geçiminin deniz ve kara hayvanlarının varlığına bağlı olduğunu, denizi balığın temsil ettiğini, karayı da insanlık boyunca öküzün, ziraatın temsil ettiğini, ziraatın da temsilcisi bir nevi öküzdür. Dolayısıyla bu iki hayvanın ismini zikretmekle hem dünyanın geçiminin devam ve bekasının bu iki hayvanın varlığına hem de dünyaya müvekkel meleklerin isminin Sevr ve Hud olduğuna, malumunuz Peygamberimizin hadislerinde ve Kur'an ayetlerinde birden çok mana bulunabilir. Tek manaya münhasır kılınamaz. Bu ve benzeri manaları ifade etmek için Peygamberimiz buyurmuş ama bunlar maddi, sanki dünyanın altında öküz var, öküzün üzerine dünya oturtulmuş gibi tasavvur edilmiş. Dolayısıyla yanlış mana verilmiş. İşte Üstadımız bize burada şunu demek istiyor. Teşbih ve temsiller suretinde Peygamberimizin ifade ettiği çok yüksek yüksek hakikatler var. Onlar zamanla ya da alimlerin elinden cahillerin eline düşmesiyle maddi olarak telakki edilmiş ve yanlış yorumlanmış. Buna bir örnek olsun diye onu verdi. İkinci bir örnek hem mesela bir vakit Huzur-u Nebevi'de derin bir ses işitildi. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ferman etti ki bu gürültü 70 sene bir yuvarlanıp ta ancak bu dakika cehennemin dibine düşen bir taşın gürültüsüdür. Mucize olarak Allah bir ses işittirmiş. Ortada sesin çıkmasına neden olacak bir olay yok. Birden şuradan bir ses olursa biz bir rahatsız oluruz. Nereden geldi bu ses? Ne yukarıdan, ne sağdan, ne arkadan, ne önden? Buradan birden ses işitiliyor. Sahabeler de takiple Peygamberimize bakıyorlar. Peygamber Efendimiz'e 70 yıldır yuvarlanmakta olan bir taşın cehennemin dibine düşmesinin çıkardığı sestir diye ifade buyuruyor. Şimdi bunu maddi bir taş, cehennemi de 70 sene yuvarlandığı zaman ancak dibine ulaşan bir derinlik olarak telakki edebilir birisi maddi bir taş gibi. Halbuki Peygamber Aleyhisselam bu ifadesi üstadımız şöyle açıklıyor. İşte bu hadis işten hakikate vasıl olmayan inkara kapar. İnkara evet sapar. Yani geç bu hadis-i şerifin gerçek mahiyetini bilmeyen insanlar Allah korusun eğer Müslüman samimi bir insansa hadis inkar eder. Ya böyle peygamber böyle bir söz buyurmaz diyerek izah edemiyor, anlayamıyor. Eğer İslam'a karşı soğukluğu var, hele hele bir itirazı varsa Allah muhafaza İslam'ın hakikati olmadığını ifade etmeye bir bahane bulur. Bak gördün mü işte. Böyle şeyler söylüyor İslam peygamberi diyerek Allah muhafaza. Ya imanı zayıflar. İmanı zayıfsa Allah korusun. Tehlikeli. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde ve Kur'an ayetlerinde geçen bazı hakikatlerin mahiyetini anlatmadan bazen uygun olmayan ortamlarda bahsetmemek gerekiyor. Eğer yanlış anlaşılacaksa muhakkak bir iki cümle de olsa o ne demek, hangi manaya geldiğini açıklamak açısından bir iki izah gerekiyor. Ya da zamanı ve zemini müsait değilse o tür rivayetleri pek söylememek gerekiyor. Her yerde her söz söylenmez. Herkes her sözün hakikatını kavrayamayabilir, durum müsait olmayabilir. Ama üstadımız burada özellikle ahir zamanla ilgili, şimdi onun için ahir zamanla ilgili konulara gireceğiz. Ahir zamanla ilgili Mehdi, Deccal, Süfyan, kıyametin kopması vesaire gibi olaylarla ilgili Peygamberimizin bildirdiği bazı gerçeklerin mahiyetini mutlaka anlamamız gerekiyor. Anlamadığımız takdirde ya ümitsizliğe düşeriz, Allah korusun, ya da inkar ederiz. Evet. Halbuki 20 dakika o hadisten sonra katiyen sabittir ki biri geldi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a dedi ki meşhur münafık 20 dakika evvel öldü. 70 yaşına giren o münafık cehennemin bir taşı olarak bütün müddeti ömrü tedennide, yani 70 yıl manen alçalmış tedenniye, çukura. 70 yıl yaşadığı boyunca hani insan ya terakki eder ya tedenni eder. Bu iman etmediğinden, iman etmediği halde dışarıdan iman etmiş göründüğünden, hem kafir hem de kafirin en kötüsü olan münafık kısmından olduğundan 70 sene manen cehenneme düşerek tabiri caizse yaşamış. Aslında 70 yıl cehenneme düşmüş yani, ama 70 yıl öldüğü an cehennemin dibinde. Yoksa 70 sene böyle gitmiş yuvarlanmışsa değil, yaşaması müddetince zaten 70 yıl boyunca cehenneme düşmüş. Evet, zaten düşmüş. Ama Cenab-ı Hak o insanın yaptığı hatanın sonucunu sahabelere mucizane işittirmiş. Her zaman işittirmiyor Cenab-ı Hak, değil mi? Ama onun ölümünde sahabelerine işittirerek o sesi de onun ölümüne alamet yapmış Allah Teala. Evet. Esfel-i safiline küfre sukuttan ibaret olduğunu gayet beliğane bir surette Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam beyan etmiştir. Cenab-ı Hak o vefat dakikasında o sesi işittirip ona alamet etmiştir. Onun için Peygamberimizle ilgili rivayetleri eğer duymuşsak ve gerçekten anlamamıza biraz böyle zor geliyorsa muhakkak ya bilen birisine sormak ya da onunla ilgili bilgi kitapları mutlaka bakarak açıklamak gerekiyor. Ben böyle bir hadisi duymadım, ilk defa duyuyorum. Öyleyse Peygamberimiz de böyle bir şey zaten söylenmez gibi bir ifadeyle hemen inkara gitmek doğru olmaz. Üstadımız bize bu konuda iki ölçü veriyor. Diyor ki vardır bir tabiri ve tevili de ilişme. Önce bir defa böyle bir rivayet var mı? Var. Hadis kitaplarında geçiyor. O zaman ben şu anda bunun mahiyetini anlayamıyorsam da mutlaka bir tabiri ve tevili vardır, bir izahı vardır de ilişme diyor. Ölçümüz bu yani. Ondan sonra da tabir ve tevilini öğrenerek inşallah cevap alırız.
Şimdi şu var tabii, bazı İsrailiyat dediğimiz şeyler yani hadis olmadığı halde kulaktan kulağa gelirip hadismiş gibi
evet,
rivayet ediliyor. Böyle olma ihtimali var. Bir de biz anlamadık. Buradaki böyle de dedi. İnsan buna inanmadı. Bu hadis değildi diye. Yani hemen hüküm vermesi yolu değil ama
evet,
oldu ki hüküm verdi. İnsan orada hata etti. Böyle bir hüküm veren yani durumu nedir? Böyle bir şimdi aklına
anladım.
Bir...
Anladım. Abi İnanmadım. Sahanın uzmanı değilse hüküm verdiğinden mesul olur. Eğer hadisi hadisi inkar etmişse mesul olur.
Kafir olmaz.
Tabii. Çünkü onun o konuda bir mesela diyelim bir hastaya bir doktor olmayan birisi gelse hastalığına teşhis koysa bir tedaviye gitse mesul olur. Olur. Doktor değil ama doktor teşhis koydu. Gayretini sarf etti, çalıştı, çabaladı, bir teşhis koydu ama tutmadı. Mesul olur mu? Olmaz. Çünkü uzman. Onun için dini konularda uzman değilse hemen ben böyle bir hadis duymadım, böyle bir hadis yoktur demek yoluna gidemez. Onun için üstadımız bize hemen ölçü veriyor. Kardeşim ben böyle bir ilk defa duyuyorum, bilmiyorum. Hadis mi? Hadis. Olabilir. Vardır bir tabiri, tevili diyecek. Araştırdık İsrail yatmış. O zaman diyebilir. İsrail yatmış. Aslı yokmuş. Peygamberimiz ayete değilmiş. O zaman diyebilir. Yani dikkatli olmak lazım. Onun için üstadımızın o ifadesini ısrarla vurgulamak istedim. Bizim ilk tepkimiz hadis midir? Evet. Hadisçe vardır bir tabiri. Bir tevili. İlk tepkimiz bu olacak. Ama hemen orada bırakmayacağız. Araştıracağız. Bakacağız muhakkak.
Aklımıza yapmayın. Hadis olup olmadığına emin değilsek. Hadi
evet.
Ama hadisse,
hadise vardır.
Tabiri var.
Çok güzel. Bir ölçü tutturacağız yani mecburen. Evet. Üstadımız dikkat ederseniz verdiği örnekler böyle hemen birden duyar duymaz rahatsız olacağımız cinsten örnekleri vererek dikkatli olmamızı istiyor. Evet, beşinci şu adam mesela. Birçok rivayetleri üstadımız tabir ediyor, tevil ediyor. Ne kadar güzel oturuyor yerine. Onları o bağlamından çıkarsanız, müstakil ele alsanız belki izah edemeyeceksiniz ama konularla ilgili açıklama yapılınca ne kadar yerine oturuyor, ne kadar güzel, ikna edici. Evet.
Hesabiyat nereden olmuş o zaman? Yani takım arasında olduğunu tırdaşıyor, yahut da diyemez miydi mesela? Beşte filan mı öldü yani?
Evet. Şimdi bir defa cehennemin biliyorsunuz yakıtı insanlar ve taştır. Ayetteki işarete Peygamberimiz ifade ediyor. 70 yıldır tedennide olduğunu anlatmak için. Desek ki falan adam öldü, bir kişi ölmüyor. Ama hayır. Yaşamı boyunca onun küfürde olduğunu ve 70 yıllık sürekli cehenneme daha derinlere düştüğünü anlatmak için. Yani Peygamberimizin o anlatımında sadece bir kişinin öldüğünü haber vermiyor. Aslında Peygamberimizin anlatımında kıyamete kadar insanların yapacağı hayatlara bir ölçü getiriyor. Bunu da nasıl ifade edecek? Bir temsille. Zaten hayat temsil ve teşkil ibarettir. Biz de öyle. Hayatımız temsillerle doludur yani. Mesela diyorsunuz ya şu adamın sesine bak diyor. Niye şu adamın sesini dinle demiyor da bak diyoruz? Aslında gözüyle bakmıyor ki. Sese kulakla bakılır. Yani şey yemeğin tadına bak diyor mesela. Hayat temsil. Soba yanıyor diyor adam. Soba yanmaz ki. Odun yanar. Sobayı ateşin üzerine koymuşsun da sanki soba yanıyor gibi değil ki bak. Hayatımız teşbihlerle doludur. Temsillerle doludur. Hayat böyle anlatılıyor. Peygamberimize hayatın insanı, içimizden bir insan örnek olacak. Elbette teşbihlerle, temsillerle anlatacak. Ve şöyle, özellikle ahir zaman hadisatının teşbih ve temsil anlatılması, hakikaten o zaman insanların anlamayacağı bazı şeyler var. Kıyamete yakın olacak şeyler o gün insana nasıl anlatacaktı? Geçenlerde bir yerde mesela rastladım. Kamçısının ucu konuşacak diyor. Kamçısının şeyi var ya ucu. Ve adamın kıyameti kopmadan, kıyamete yakın. Telsizler, telefonlar anlatıyor. Nasıl telsiz telefon desin peygamberin oğluna? Ne desin ya? O gün kamçı var, kamçının ucunda kırbacı var, kırbacın ucu var. Allah Allah. Baldırı konuşacak diyor mesela. Ayakkabısının bağı konuşacak diyor peygamberimiz. O günün insanların anlayacağı şekilde konuşuyor. Nasıl Kur'an-ı Kerim insanların anlayacağı şekilde konuşuyor. Dese ki hani üstadımız diyor, dese ki mesela şu suların içerisindeki görünmeyen hayvanlara bakın, Allah'ın hikmetini anlayın. Yani bir şey görmüyorlar ki ne diyecekler? Evet. Hayatın gerçekleri yani öyle konuşmayı gerekli kılıyor. Müteşabih Kur'an'da evet. Müteşabih tabi o değil. Daha değişik şeyler de var. Üstad Hazretleri ayatın müteşabihatı olduğu gibi ahadisin de müteşabihatı vardır. Dolayısıyla hadis ayetler nasıl tabir ve tevil ediyorsak hadisleri de tevil etmek gerekiyor. Hatta ben dikkat ettim. Hadis-i şerifleri inkar eden birçok insanlar sırf müteşabihattan dolayı inkar ediyor. O zaman eğer müteşabihattan da ayetleri, hadisleri inkar ediliyorsa Allah muhafaza ayetleri de inkar etmek gerekir ya. Yani. Öyle şey mi olur? Evet, konu uzmanı değil demek ki. Uzman olsaydı, uzmanım demek ki uzman olmuyor. He. Uzman demek ayrı, uzman olmak ayrı. Adam ben zenginim diyor ama mülkiyeti yok. Peygamber Efendimiz'den bir şey duydukları zaman onların ölçüsü şu. Biz kabul ederiz, keyfiyeti Allah'a bırakırız. Ayetleri de öyle. Ayetleri de öyle. Biz diyorlar Allah'ın eli diyor ayet-i kerimede. Tamam biz kabul ederiz ama keyfiyetini Allah'a bırakırız. Bilmeyiz keyfiyetini. Allah'ın eli demişse kabul ederiz. Onlar da öyle.
Tam bir teslimiyet.
Zaten tevil, daha doğrusu biraz daha Mutezile'nin akıl yoluyla çok fazla milletin kafasını bulandırdığı için ehli sünnet alimleri onların sorularına cevap vermek ve toplumun aklını bulandırmamak için izah etmişti. Allah'ın yedinden maksat kudretidir demiş. Rahmetidir diye tevil etmişler. Evet.
Yani manasını nasıl anlayacağız? Hocam müteşabih derken görünür manasının dışında bir manası
Evet,
var.
evet.
Öyle mi?
O demek, evet.
Mecazi bir mana var.
Açık manasıyla değerlendirdiğimizde doğru değil.
Doğru değil. Açık
farklı bir değil. Anlam, farklı bir mana kastediliyor demektir. Evet. Şimdi Allah'ın görmesi diyoruz mesela. Allah'ın görmesi, biz kendi görmemizin varlığından Allah'ın görmesinin varlığını anlarız. Ama Allah'ın görmesinin haşa bizim görmemizle bir ilgisi yok. Mahiyet tamamen farklı. Onun gibi yani. Sekizinci asıl. Cenab-ı Hakim mutlak. Aslında sorduğumuz soruların hepsinin cevabı şu sekizinci var da. Ne yapalım? Hep denemişiz. Nerede soru gelirse okuyacağımız yerdedir o cevaplar. Bakın istersen. Cenab-ı Hakim mutlak. Şu dar tecrübe ve meydan imtihanda çok mühim şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Allah Allah. Tecrübe ve meydan imtihanında çok önemli şeyleri kesretli eşya içinde saklıyor. Örnek, o saklamakla çok hikmetler, çok maslahatlar bağlıdır. Mesela, Leyle-i Kadri umum Ramazan'da. Şimdi Cenab-ı Hak Ramazan gecesini, Kadir gecesini, hatta bir rivayete göre gecede, şeyde, senede ama başka rivayetler var. Ramazan ayı içerisinde Kadir gecesini saklamış Cenab-ı Hak. Hangi gün Kadir gecesidir? Eğer net bir şekilde sadece mutlaka şu gecedir diye belli olsaydı sadece o gece değeri olacaktı. Ama 30 günlük, 29 günlük Ramazan gecelerinden birinde olduğunu söylemekle kesretli eşya içinde sakladı Cenab-ı Hak. Gizledi. Gizlemekle önemi mi azaldı? Hayır. 30 gün değerlendi. O zaman her Müslüman ilk gün olma ihtimali de var. Son gün olma ihtimali. Öyleyse her günü değerlendiriyor. Yani Cenab-ı Hak önemli şeyleri onun benzerleri olanların içerisinde gizliyor ki hepsinin değeri ve kıymeti artsın diye. Ya. Örnek daha var. Saat-ı icabe-i duayı Cuma gününde. Cuma gününde bir saat, bir zaman. Buradaki saatten maksat zaman. Bir zaman, bir an vardır ki o zamanda yapılan dualar geri çevrilmez. Kabul edilir. Hangi saatte? Cuma gününde. Cuma'dan önce mi? Cuma namazından sonra mı? Hutbedeyken mi? Farz kılınırken mi? Farz kılındıktan sonra mı? Bak belli değil. Dolayısıyla bütün Cuma gününü değerlendiriyor. Cenab-ı Hak hutbe okunurken deseydi, öyle bilgi verseydi bize aktarsaydı, Peygamberimiz vesilesiyle aktarsaydı o zaman sadece o saat kıymet olur. Bazıları belki Cuma'dan önce diyerek erken Cuma'ya gidiyor değil mi? Bazıları belki Cuma'dan sonra diyerek kalıyor, iki rekat daha fazla namaz kılıyor, dua ediyor. Dolayısıyla bütün Cuma gününü bereketlendirmiş oluyor. Makbul velisini insanlar içinde. Bu da çok enteresan. Hani her veli makbuldür. Fakat özel bir veli daha var. Makbul veli. Onu da Allah insanlar içerisinde gizlemiş. Hatta üstadımız her insanın senden daha ehemmiyetli mi? Daha eftal. Daha büyük mü? Daha yüksek. Yani senden daha iyi olma, daha iyi. Senden daha iyi olma ihtimaliyle hürmet et diyor. Her insanın senden daha iyi olma ihtimali. Niye? Çünkü Allah makbul velisini kullar içinde gizlemiş. Kim olduğu belli değil. Ne oldu şimdi? Her müminin o kul olma ihtimali var mı? Var. Belli mi kim olduğu? Değil. Belki de senin kızdığın adamdır. Sen şu, bak dikkat et. Allah'ın makbul velisine kızıyorsun belki. Bak. Nasıl böyle insanın şeyini frenliyor. Sakinleştiriyor. Nasıl bütün insanlara hürmet ve saygı göstermeye vesile oluyor. Ya. Gerçekten. Bunun değişik örneği de var. Hazreti Ebu Hureyre diyor ki bir gün diyor içimizden böyle sahabeler otururken içinizden birisi diyor dinden çıkacak dedi. Ben bir adam kaldık diyor. Ben nasıl korkuyorum diyor o ben olacağım diye. Yani müspet şeylerde böyle olduğu gibi menfi şeylerde de Allah korusun günahtan korkmak adına mükemmel bir caydırıcılık özelliği taşıyor yani. Şimdi içinizden birisi cennetlik. Hangimiz? Hepimizin olma ihtimali var. Herkes birbirine hürmet ediyor. Bir haber geldi, içinizden birisi cehennemlik. Allah muhafaza, ben olabilirim. Bak ne kadar her insan korkuyor değil mi? Dolayısıyla belirsizlik ümitte de faydalı, korkuda da faydalı. Dese ki sen cehennemliksin, ha bitti. Bak ne kadar kötü değil mi? Adam demek ki bir de artık dönüşü yok. Ama içinizden biri deyince olmamak için çalışacak. O olmamak için çalışacak. İçinizden bir cennetlik deyince o olmak için gayret edecek. Ne kadar hoş. Ya. Onun için Cenab-ı Hakk'ın gerek ayetlerde gerek Peygamber'in hadis-i şeriflerinde bazı şeyleri gizleyerek haber vermesi büyük bir lütuf. Büyük bir nimet ilahi. Daha başka örnekleri var. Mesela diyor eceli ömür içinde ve kıyametin vaktini ömrü dünya içinde saklamış. Allah Allah. İnsanın eceli ne zaman? Ömrünün bir zamanında. Doğduğunda da olabilir. 100 yaşında da olabilir. Çok hastalar var. Onun başında ağlayanlar ölüyor. Hastalar diriliyor, canlanıyor. Uzun müddet yaşıyor. Demek ki hastalık ölüm nedeni değildir. Tek neden değildir ya Allah istemedikçe. Kaza geçirmek de ölüm nedeni değildir. Ölüm nedeni sizin ömrünüzün bitmesidir. Ne zaman biter? Allah bilir. Şimdi de bitebilir, 100 sene sonra da bitebilir. Bak gizlemiş Allah. Ne kadar hoş. Bunlar nimet. Bir de diyor, kainatın kıyametini ömrü dünya içinde saklamış. Buradaki dünyadan maksat, üzerinde yaşadığımız küre az değil. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde geçen dünya tabiri ahiretten önceki anlamındaki kainatı kastediyor. Dünya ve ahiret diyoruz ya, dünya dediği kainat yani. Yoksa içinde yaşadığımız küre arz değil. Biz dünya tabirini kullanıyoruz Türkçe'de. Onun için kainatın vefatını da Cenab-ı Hak kainatın ömrü içinde gizlemiş. Ne zaman kıyamet kopar? Gizli. Zira eceli insan muayyen olsa, yarı ömrüne kadar gafleti mutlaka, yarıdan sonra dar ağacına adım adım gitmek gibi bir dehşet verecek. Halbuki ahiret ve dünya muvazenesini muhafaza etmek ne kadar hoş. Yani hem ahirete her an hazır olmak, hem dünyaya ait işlerini de terk etmemek. Bu denge nasıl muhafaza edilir?
Ama peki dünya yani kıyana koptuğu zaman, dünyanın dışında başka semalar tahribat olacak mı?
Evet, dünya ve sema başka bir aleme değişecek diye ayet var. Hepsi değişecek. Evet. Tamam. Çünkü diyor Hazretleri kainatın da diyor kulü nefsin zayikatül mevt. Evet. O da bir nefis taşıyor, o da vefat edecek. O da ebedi alemlerini inkılap edecek. Yani bu yıldızlar böyle kalmayacak yani. Cennete layık hale gelecek. Nasıl bu dünya böyle olmayacak, cennete layık hale getirilecek? Evet. Ayet var. Dünya ve sema.
Dünya annem kalacak mı amca?
Bu dünyayı da diyor ara sıra ziyaret için cennetin bir köşesine koyacakmış Cenab-ı Hak. Antika olarak. Allah hakimdir, abes iş yapmaz, hiçbir şey zayi etmiyor. Yani Süleyman Camisi'ni görmek ister misin? Ne ister insan değil mi?
Yani cennette tekrar gelip dünyaya gelmek elemiş.
Yok ki bunu cennetin köşesine koyar.
Cennetin köşesinde müze gibi kalacak.
Evet. Fakat şu dengeye bakın. Hani insan bunu muhakeme edince rahat anlıyor da her zaman nefsimize kabul ettirmek hakikaten zaman alıyor. Yani hem dünya hem ahiret dengesini muhafaza etmek başka nasıl olur? Allah hakim. Hakim isminin gereği olarak bu insanı en iyi bilen o ya. Çünkü o yarattı. İslat ve kabiliyetlerini en iyi bilen o. Nasıl istikamete çekileceğini bilen de o. Şimdi dünyadaki ömrümüzü belirleseydi, sen 50 yıllık ömrün var. Tamam. O 40 yaşı, 45 yaşına kadar hani her insan imtihanın sonuna doğruna bırakır her şeyi değil mi? Ne zaman yetişecek bu kardeşini? Yarın diyorsun, bugün çalışıyor, başlıyor çalışmaya. Bir ay sonra diyorsun, 30 gün sonra başlıyor çalışmaya. Bir ay sonra başlıyor yani, bir ay boş duruyor. İnsanla böyle bir özellik olduğunda Cenab-ı Hak her an ölebilirsin ihtimalini gözümüzün önünden almıyor, ta ki her an ahirete hazırlanalım diye. Ama şimdi öleceksin diye garanti de vermiyor, dünyayı ihmal etmeyelim diye. Ne kadar mükemmel bir denge değil mi? Allah Allah. Yani bu hal bile bu insanı yaratan bir zatın emri olduğunu anlar. Bu hayatı yaratan, bu insanı yaratandır, başka olamaz diye hüküm verir yani. Çünkü bana ne zaman öleceğimi bildirseydi, bak, yarı ömrüm gaflette, kalan yarın her an dar ağacına gidiyor gibi perişan bir halde. Allah Allah. Hem dünya hem ahiret dengesini Cenab-ı Hak sadece ömrümüzün ne zaman biteceğini gizlemekle bildirmiş oluyor. Maşallah. Evet, iktiza eder ki her dakika hem ölmek hem yaşamak mümkün olsun. Her dakika. Şu halde müphem tarzdaki 20 sene müphem bir ömür, 1000 sene muayyen bir ömre müreccahtır. Erzurum'da olmuş bir olay. Tıp fakültesini bitirmiş kardeşimiz. Fakülteyi bitirmiş. Diplomasını almış. Annesine telefon açmış. Yaşanmış bir olay olduğu için. Anneciğim, diplomamı aldım. Geliyorum. Telefonu kapatmış. Telefon ile karşı yola geçmek için arada bir yol var. Geçerken trafik kazasından vefat ediyor. Bir araba vuruyor, vefat ediyor. Şimdi bu kardeşimizin tıp fakültesini bitirince vefat edeceği bildirilseydi, okur muydu fakülteyi? Buyurun. Allah Allah. Yani en uzun yaşayan insanlar gibi yaşama ihtimaliyle insanlar, bak, dünyayı ihmal etmiyorlar. Fakat bizim ihmal ettiğimiz şu, her an ölme ihtimalini fazla düşünmüyoruz. Yani çok yaşama ihtimali herkes düşünüyor. Ama her an yaşama ihtimalini, çok fazla ölme ihtimalini çok fazla gündeme getirmiyoruz. Aslında insanın ölümünün gizli olmasının birinci hikmeti, her an ölmek ihtimaliyle ahirete hazır olmak. Esas hikmet o yani. Evet, onun için 20 sene müthem bir ömür, yani belirsiz, ne kadar yaşayacağım belli değil demiş. Yani bak, 20 sene yaşatmış ama. Bu kadarlık bir yaşantı ama bilmeden yaşamak, 1000 sene muayyen bir ömre müreccahtır. Allah Allah. İşte kıyamet dahi, esas bu açıklamaları üstadımız bunun için ya. Kıyamet dahi, şu insan-ı ekber olan dünyanın, bak, insan-ı ekber olan dünyanın dediği neyidir? Ecelidir. Hani üstadımız diyor ya, kainat diyor büyük bir insan, insan ise küçük bir kainat. Bunun örneğini verelim. Şimdi bir ağacın meyvesinin çürümesi, yapraklarının çürümesi, ağacının da bir gün çürüyeceğini haber verir mi? Verir. İnsanın hücrelerinin her an ölmesi, bu insanın da bir gün bütün bütünlüğüne haber verir mi? Verir. Bak, meyvesinde olan ağacında da vardır. Madem şu kainatın meyvesi insandır ve bu insana bir ecel takdir edilmiş, o da zamanı gelince vefat ediyor. Öyleyse bu insanın ağacı olan kainatın da bir eceli vardır. O kainatın da eceli gelince vefat edilir. İşte Allah o kainatın eceli olan kıyameti de gizlemiş. Mesele bu. Hazreti Adem Aleyhisselam ve çocuklara da kıyametten korkmuşlar. Tabii. Onlar da korkmuş. Hala da korkuyoruz.
Gelir gelmez daha ya.
Evet. İlk insandan son insana kadar herkes kıyametten korkacak. E şimdi Allah'ın bak hikmetine ya. Ne kadar hoş. Hiçbir insan diyor. Hazreti Nuh Aleyhisselam 1000 seneden fazla yaşamış değil mi? Nuh Aleyhisselam doğduğu gün ölme ihtimali var mıydı? Ha bak, 1000 sene yaşamış. Ama her an ölebilir ihtimali yaşamış değil mi? E demek bu kainatın da Hazreti insan olarak Hazreti Adem'den, daha önce cinler var, daha önce daha başkaları var, neyse. Melekler, onlar da bilmiyorlar. Yani. Şimdi esas üstadımızı vurgulamak istediği bir konu var. Kıyamet dahi şu insan-ı ekber olan dünyanın ecelidir. Eğer vakti taayyün etseydi, yani kıyametin ne zaman kopacağı baştan belli olsaydı, bütün kurunu ula ve vusta, yani ilk ve orta asırlarda yaşayanlar gafleti mutlakaya dalacak idiler. Ve kurun uhra, kıyametin kopmasına yakın yaşayan asırlar ise dehşette kalacaktı. İnsan nasıl hayat-ı şahsiyetiyle hanesinin ve köyünün bekasıyla alakadardır, öyle de hayat içtimaiye ve neviyesiyle küre-i arzın ve dünyanın yaşamasıyla alakadardır. Kur'an iktarabetis sa'ah der. Şimdi burada bir itiraz var da ona cevap veriyor Üstad Hazretleri. 25. sözdeki ayetlerin diyor çoğu, hemen çoğu diyor, aslında itiraz edilen ayetlerden seçilmiştir. Ama Üstad Hazretleri ayetlerin itiraz noktasını söylemeden cevap veriyor. Şimdi burada da aslında bir itiraz var. 1500 sene kadar önce, 1550 yaklaştı değil mi? 1450 yaklaştı neredeyse. Peygamber Efendimiz 1400 sene öncesinde Kur'an-ı Kerim ayetiyle Allah'ın bildirmesiyle bize bildirmiş ki kıyamet yakındır. Şimdi bazıları buna itiraz etmişler. Kıyamet yakındır demiş, 1400 sene geçmiş, bu nasıl yakındır diye. Bir defa Üstad Hazretleri kıyametin zamanının belirsiz olmasının hikmetini anlattı. Hazreti Adem'le hatta cinlerden başlayın, kıyamete kadar gelen bu şuurlu varlıkların kıyametin ne zaman kopacağını bilmemeleri, her an kopma ihtimaliyle hazır olsunlar, daha kopmama ihtimali dünya çalışsınlar diye kainatın ecelini gizlemiş. Esas hikmet bu. Peki Kur'an-ı Kerim'in 1400 sene öncesinden kıyamet yakındır demesinin hikmetine gelince, kıyamet yakındır ferman ediyor. Bin bu kadar sene geçtikten sonra gelmemesi yakınlığına halel vermez. Zira kıyamet dünyanın ecelidir. İnsanlar Peygamber Efendimizin ayetle bildirdiği, Kur'an'da bildirilen kıyamet yakındır demek. Bu kıyamet neyin ecelidir? Neyin son bulmasıdır? Kainatın ömrünün son bulmasıdır. Öyleyse dünyanın ömrüne nispeten 1000 veya 2000 sene, bir seneye nispetle 1-2 gün veya 1-2 dakikadır. Dakika gibidir. Mesela akşam yakındır soruyorsunuz. Saat kaç dakika var akşama? 1 saat var. Akşam yakın mı? Yakın diyorsunuz. Yakın. Akşama. Peki akşam namazını soruyorsunuz. Namaz yakın mı diyorsunuz? Yok canım, daha 1 saat var. Bak. Namazı soruyorsunuz, daha çok diyor. Ama akşam günü hesap ettiğiniz, akşam yakın deyince yakın diyor. Neye göre yakın oldu? Günü hesap etti. 1 saati yakın saydı. Ama namaz vaktini hesap etti. 1 saati uzak saydı. Şimdi yılbaşı yakın mı diyorsunuz? Yok, daha çok. Yılbaşı çok. Ama 2 gün kalıyor. 3 gün kalıyor. Çok yakın ya. Az kaldı. 2-3 gün kaldı diyorsun. 2-3 gün az zaman mıdır? Yok, ama 1 yılın içerisinde 2 gün azdır. Demek ki diyor, kainatın ömrünü düşündüğümüzde 1-2 bin sene, aslında aynı zamanda İsa'da 1-2 bin sene demek istiyor, yani kıyametin kopmasına 1-2 bin sene kalmış Peygamberimizden sonra. Nasıl ki 1 yılın içerisinde 1-2 gün azdır, koca dünyanın ömrü içerisinde 1000-2000 sene de azdır. Demek ki Cenab-ı Hak kainatın ömrünü dikkate alarak 1-2 bin seneyi yakın olarak söylüyor. Yoksa yarın kopacak. Ama aynı zamanda Cenab-ı Hak kıyamet yakındır demekle sahabeleri de korkutmuş. Vaa, yakındır. Hem onları korkutuyor, kıyamete kadar gelen ümmeti Muhammed'i, hem de kainatın ömrü içerisindeki 1-2 gün gibi yakınlığı da kastediyor. Allah Allah. Yani onlar da kıyamet kopacak diye korkmuşlar tabi. Ama onlar ahir zaman peygamber geleceğini biliyorlar ya. Ama ahir zaman peygamberinden onu da tam on bilmiyorlar tabi onlar da. Mesela şimdi bir kıyamet, ahir zamandaki kıyamet alametleri diyoruz değil mi?
Evet.
1000 sene önce kıyamet alameti çıktı diyen alimler olmuş. Tabi. Yani Cenab-ı Hak kıyamete kadar ümmeti Muhammed'i irşad edecek olaylar yaratıyor. Ama hakikaten en büyük ahir zaman, en büyük fitneleri, yani büyük alametleri bu asırda çıkmış. Çıkıyor ve kalanlar da çok kalmamış yani. Evet. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in kıyamet yakındır tabiri dünyanın ömrüne nispeten. Yoksa ümmeti Muhammed'in ömrü anlamında dememiş yani. Evet. Saat-ı kıyamet yalnız insaniyetin eceli değil ki. Yani kıyametin kopmasıyla sadece insanlık son bulmayacak ki. Bütün kainat son bulacak. Evet. Onun ömrüne nispet edilip ayet görürsün. Yani insanlar şöyle düşünüyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar geçen zaman belli. 1500 sene önce nasıl kıyamet yakındır denilir diye bir kıyas yapıyor. Sonra ayete itiraz ediyor haşa. Halbuki Cenab-ı Hak bütün kainattaki varlıkların ömrüne nispetle 1500-2000 senelik zamanı yakındır diyor. İşte bunun içindir ki Hakim-i Mutlak kıyameti mugayyebat-ı hamseden olarak ilminde saklıyor. Yani beş bilinmeyen Lokman suresinin son ayetinde geçen evet beş bilinmeyenden biri olarak Cenab-ı Hak ilminde saklıyor. İşte bu ipham sırrındandır ki her asır bakın her asır hatta asr-ı hakikat bin olan asr-ı saadet dahi daima kıyametten korkmuşlar. Hatta bazıları şerayeti hemen hemen çıkmış demişler. Hatta mesela çok bir gün çok böyle koyu bulutlar oluşmuş. Neredeyse derler ya hani gök yere inecek. Böyle hava kararmış, bulutlar oluşmuş. Peygamberimiz kıyamet mi kopacak diye böyle şey yapmış. He. Tabi sahabesine irşad ediyor, ikaz ediyor ya. Her an kıyametin kopma ihtimaliyle bütün ümmeti Muhammed dünya ve ahiret dengesini böylece muhafaza etmiş. İşte bu hakikati bilmeyen insafsız insanlar derler ki ahiretin tafsilatını ders alan müteyakkız kalpli keskin nazarlı olan sahabelerin fikirleri niçin 1000 sene hakikattan uzak olarak fikirleri düşmüş gibi istikbal dünyevi de 1400 sene sonra gelecek bir hakikati asırlarına karip zannetmişler. El cevap. Çünkü işte kıyametin sebebini okuyoruz. Ne demiştiniz abisi? Ahir zamandan bahsediyor. Evet. Ahir zamandayız. Bizim yaşadığımız her an ahir zamandır. Ahir zaman ne demek?
Son
zaman. Şimdi en son zamanımız ne zaman abi? Şu an. Evet. Bir de böyle ders almak lazım. Demek ki Cenab-ı Hak hem insana, her insana tek tek, hem insanlığa toplam ahir zamanı yaşatıyor. Yani siz ahir zamanınızı yaşayın. Olmayan zamanınızı değil. Evet, işte çünkü sahabeler feyzi sohbeti nübüvvetten herkesten ziyade dar-ı ahireti düşünerek sahabeler herkesten ziyade ve bu noktadan sahabeler yetişilemez. Herkesten çok peygamberimizin aldıkları sohbetin iksiriyle ahireti düşünerek dünyanın fenasını bilerek kıyametin ibhamı vaktindeki hikmeti ilahi anlayarak Cenab-ı Hak niye kıyametin vaktini gizlemiş? Her an kopacakmış gibi hazır olalım diye. Hikmeti bu mu? Evet. Öyleyse madem Allah bu hikmetten dolayı kıyametin kopacağı zamanı gizlemiş, öyleyse ben ne zaman kopacak diye araştırma gerek yok. Bana düşen şu anda kopacakmış gibi hazır olmak. Bunu anlamışlar diyor. Anlatabildim mi?
Ha. Tam da ahir zaman siz dediniz ya sizin ahir zaman. Bir de ümmetin ahir zamanı.
Evet. Yani sen onu da öleceksin. Yani sahabeler sadece kendilerinin ahir zamanı düşünmemişler. Madem ki kıyametin kopma zamanını Allah gizlemesinin bir hikmeti her an ölüme hazır olmak içinmiş. Hikmeti buymuş. Öyleyse ben buna bakarım demiş sahabeler. Ben de her an kıyametin kopacağını düşünerek hareket ederim. Sahabelerin kıyametin hemen kopacağını düşündüğü hareket ederler. Hikmeti bu diyor. Çok ince bir manaya. Öyleyse biz de o sahabeler ki öyle düşünür. Biz şimdi artık her an kıyamet kopacak gibi ölüm düşünmek lazım. Oldu değil mi? Ya.
Peygamber gibi bir karanlık gibi.
Ya. Allah Allah. Demek ki eceli şahsi gibi dünyanın eceline karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak, yani benim her an ölme ihtimalim var mı? Var. Öyleyse ben aynen bunun gibi her an insanlığın, kainatın da vefatı olacağını düşünerek hareket ederim demişler. Biz bunu sanki fazla şey yapmıyoruz değil mi? Daha kıyametin kopmasına diyoruz bak. Nefis oradan bize bir tembellik yolu bularak, Allah Allah. Müthiş bir şey. Onun için bu ders almamız lazım bizim. Bu ders okumamız sebebi bu işte.
Hocam her insanın bakın kendisini ölemek.
Kendi kıyameti. Işte. Evet.
Yani bizim kainatın kıyametini beklemeye gerek yok.
Doğru. Ama abi ikisinin beraber kopmasını düşünmek daha tesirli. Çünkü diyor Üstad Hazretleri yukarıda söyledi ya, insan diyor kendi şahsıyla ilgili olduğu gibi diyor, hanesiyle, toplumla, insanlıkla, kainatla irtibatı var. Yani ben ölsem de nasıl geri kalanlar var diye düşünüyor. Ama kıyametin kopması, ama hepimiz ölebiliriz, hazırlık olalım. Evet, daha dikkatli olmaya sevk ediyor. Yani kıyametin ömrünün gecikmesi toplumun tamamını müteyakkız hale getiriyor. En gencin en ihtiyara kadar. Sonra sadece kendimizi değil, bütün mevzatı düşünmeye sevk ediyor. Daha böyle bir şey, nefsin şeyini kırıyor yani. Ha. Evet, demek ki onlar eceli şahsi gibi, yani bir insanın vefatı gibi, dünyanın eceline karşı, vefatına karşı dahi daima muntazır bir vaziyet alarak ahiretlerine ciddi çalışmışlar. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam diyor ki adam, bakın bir örnek vereyim. Ya ben diyor evet oturunca ama çoğu çocuğum oturur diyor. Bana ihtiyaç değil, yaşlanma ama diyor, torunlarıma ihtiyaç diyor. Ama kıyametin kopmasını düşününce torun da çıkıyor devreden. Çıkıyor değil mi? Ya. Çok daha keskin. Nefsin hilelerinin ve kaçış yollarını kapatıyor.
Olabilir.
Evet. Evet. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kıyameti bekleyiniz, intizar ediniz. Tekrar etmesi şu hikmetten ileri gelmiş bir irşad-ı nebevidir. Peygamberimizin irşadıdır. Yoksa vuku muayyene dair bir vahyin hükmüyle değildir ki hakikattan uzak olsun. Yani Peygamberimiz kıyameti bekleyin derken hemen yarın bir gün öleceği ilgili kıyamet kopacak anlamında Peygamberimizin bir vakit tayini değil. Her an kıyametin kopacağı ihtimaliyle hayatınızı yaşayın anlamında bir irşattır bu. Ne kadar hoş. Oturdum. İllet ayrıdır, hikmet ayrıdır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu nevi sözleri hikmet-i ibhamdan ileri geliyor. Hem şu sırdandır ki bir cümle okuyup bitireceğim. Mehdi, Süfyan gibi ahir zamanda gelecek eşhasları çok zaman evvel, hatta tabi'in zamanında onları beklemişler. Sahabenin hemen sonra. Demişler bu aslında Deccal'ı bazı adamlara. Bu aslında Süfyan'ı demişler mesela. Beklemişler. Yetişmek emelinde bulunmuşlar. Mehdi'nin zamanı yetişmek. Evet. Bu sefer emel. Ha. Deccal'ın zaman olma ihtimaliyle korkmuşlar. Aman Allah muhafaza. Diyerek. Hatta bazı ehli velayet onlar geçmiş demişler. İşte bu da kıyamet gibi hikmet-i ilahi iktiza eder ki vakitleri taayyün etmesin. Yani Mehdi ve Deccal gibi eşhas-ı müthişenin hem şahısları hem zamanları %100 net olmamalı ki toplum onlardan irşad alsın. Ümitsizlik zamanında ümitsiz olma. Allah ne Mehdi'ler gönderir bu insanlığı ışığa çıkarır diyerek ümide sevk ediyor. Bak kendine fazla güvenme. Gittiğin adam bakarsın kötü adamdır, günahtan ne olur deme. Deccal çıkar, sen de cehenneme götürür diyerek her kötülükten uzaklaştırıyor. Dolayısıyla toplumun sürekli irşat, ikaz ve uyarı şeklinde görevini yapıyor. Çünkü her zaman, her asır kuvve-i manevinin takviyesine medar olacak ve yeisten kurtaracak Mehdi manasına muhtaçtır. Bu manada her asrın bir hissesi bulunmak lazımdır. Hem gaflet içinde fenalara uyarmak, uymamak. Gaflet içinde fenalara uymamak ve lakaytlıkta nefsin dizginini bırakmamak için nifakın başına geçecek müthiş şahıslardan her asır çekinmeli ve korkmalı. Eğer tayin edilseydi, Deccal şu, Süfyan şu diye tek belli olsaydı, zaman da belli olsaydı, şahıs da belli olsaydı, maslahatı, irşadı, umumi zayi olacak. Bütün insanlığı ikaz ve uyarı olmayacak. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.